Ayrım 19. Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 196. 9. Anadolu kadınlar nasıl birinci sınıf aşçı iseler, Fransız kadınları da o derece işini bilen hasta bakıcı idiler. Eğer Fransız hasta bakıcın varsa hastalığın tatile döner. Çok hasta olmasan bile onların elinde gördüğün rahatı kaçırmamak için ağır hasta kesilirsin. Sonunda bakarsın, hemşiren ile evlenivermişsin. Ali Kaki de Matmazel Claude ile Batum'da böyle evlenmişti. Kaderin cilvesine bakın ki onun evliliği o tatsız Takis olayıyla aynı güne denk gelmişti. Takis'in kötü davranışını bildiren mektupları Batum yolunda Ali Kaki'nin evliliğini bildiren mektup ile kesişmişti. İstanbul'da olan bitenlerden henüz haberi olmayan Ali Kaki mektubunda anamız kilisenin emriyle diyerek hiç önemli değilmişçesine evlendiğini bildiriyordu. Mektubu okuduklarında Loksandra, Allah'a şükürler olsun dedi. Allah onlara da İbrahim ve İshak bereketi versin. Dualarım onlarla. Sonunda Ali Kaki'nin de bir yuva kurmuş olmasına çok sevindi. Gelin Fransız olsa da ne zararı vardı? Sıkılma, her şeyde bir hayır vardır. Karısı iyi bir insan olsun yeter. Allah'a şükürler olsun, işler yolunda gidiyor. Şimdi biraz helva pişirsem mi ki? Ne var ki işler pek de yolunda gitmiyordu. Neyse ki şimdi yanında hasta bakıcısı olan Ali Kaki, İstanbul'dan gelen mektubu okuyunca üzüntüsünden hasta oldu. Yeter artık, çok ileri gittiler dedi. Yakınlarının onun malına mülküne göz dikmiş olduklarını ve mirasına konabilmek için kendisinin bir an önce ölmesini beklediklerini anlıyordu. Bu ne demek oluyordu? O güne kadar başında bir annesi, bir de kız kardeşi vardı. Şimdi başına bir de kız kardeşinin çılgınlıkları çıkmıştı. Yarın kız kardeşinin kızını, ertesi gün belki de torununu evlendirmek zorunda kalacaktı. Böyle şey nerede görülmüştü? Hangi devirde yaşıyoruz? Avrupa'da kadınlar serbestti ve Rum kadınlarının da uygarlaşmaları vakti gelmişti. Doğrusu da buydu ve ana artık herhangi bir okula giderek biraz İngilizce ve Fransızca öğrenmeli, ondan sonra da kendi ekmeğini kazanmalı ve annesine de bakmalıydı. Karısı Claude ile de görüştükten sonra anayı modern bir kadın olarak yetişmesi için gelecek Eylül ayında yatılı olarak Üsküdar Amerikan Koleji'ne yazdırmaya karar verdi. Neler saçmalıyor bu bre, hiçbir şey anlamıyorum. Bir şey değil anne, Ali Kaki çocuğu düşünüyor. Onu Üsküdar Amerikan Koleji'ne yazdıralım diyor. Loksandra içinden aman diye geçirdi ve sonra yüksek sesle hıh yaptı ve Epaminonda'nın çalıştığı vapurun İstanbul'a ne zaman geleceğini sordu. Nine! Sus bre, üzülme sen, onu bana bırak. Bunların şeytan alsın canını. Çocuğa dayılık yapıyordu ama içi titriyordu çünkü aylar uçup gidiyordu ve Eylül gelmişti bile. Epaminonda ise hala ortalarda yoktu. 10. Eylül. Ananın küçük bavulu hazır. Denk yapılmış olan battaniye ve yatak örtüleri bavula yaslanmış. Yarın erkenden gidiyor ana. Kilio, iyi geceler anne dedi. Loksandra karşılık vermedi. Kapıyı Kilio'nun yüzüne kapatarak içeri girdi, kandili yaktı. Bütün ümidim sende Panayamu. Soyunmaya başladı. Bütün ümidim sende Panayamu. Sandalyeye oturmuş olan kedi, yatağa çıkabilmek için Loksandra'nın yatmasını, battaniye kıpırtısının dinmesini bekliyordu. Salondaki 8 köşeli saat, dan dan diye vurmaya başladı. Loksandra, saat 10 diyerek yatağına girdi. Sabaha kaç saat kaldı? Kedi hala bekliyor. Saat yeniden vuruyor. 10:30. Daha sonra 10:11. Loksandra yine bütün ümidim sende diye başlıyor ama sürdürmüyor. Çünkü aklı Panaya'da değil, Epaminonda da. Canın çıkmasın Epaminonda. İstanbul'da bulunmamanın sırası mı şimdi? Pist mori. Yatağın önünde iğreti oturan kedi bekleyip duruyor ama boşuna. Saat 6:30'da uf diyen Loksandra battaniyeyi üzerinden attı. Gün ışımaktaydı. Giyindi, kahve pişirmek üzere mutfağa gitti. Bari çocuğa vermek için bir şeyler hazırlasaydı. Bir parça kızartılmış et, biraz pastırma. İşte bir parça da lakarda. Dur şunları bir yağlı kağıda sarayım. İç odalardan büyük şamata duyuluyordu. Kilio ile Yestimani anayı giydirmeye çalışıyorlardı. Koridora çıktılar. Ana kırmızı ceketini giymiş ve mavi beresini takmıştı. Nine, Epaminonda gelince, sus bre, işte dedik ya sana, konuşmadık mı? Yiyecek paketini ona veriyor. Al, al diyorum sana. Anayı öpüyor, üzerine istavroz çıkarıyor, dua ediyor ve dış merdivenin sahanlığına kadar birlikte koşuyor. Yolun açık olsun ve göz kırpıyor, usludur. Araba Galata Köprüsü'ne gelince eşyaları vapura taşıdılar ve vapur karşı kıyıya doğru harekete geçti. Sarayburnu'ndan Kız Kulesi önlerinden geçtiler ve Üsküdar göründü. Üsküdar iskelesinde Kilio ile Ana koleje gitmek üzere yeniden bir araba tuttular. Atlar soluk soluğa Türk mahalleleri ve dar sokaklar arasında kaldırımları çıkıyorlardı. Kaburgaları inip kalkıyordu, ter içindeydiler. Tepeye çıkmaları yarım saat sürdü ve arabacının zavallı atlara her kamçı vuruşunda Ana'nın yüreği kan ağlıyordu. Arabacıyı dürtmeye başladı. Ta ki adam kızıp küfretmeye başlayıncaya kadar. Canım ana, Türk mahallesindeyiz, çıldırdın mı? Sus sen, tokadı yersin şimdi. Mutpulo. Araba Taksim bahçesindeki gibi ardına kadar açık demir parmaklıklı bir kapının önünde durdu. Güzel bir park burası. Okul nerede? Parka girdiler. Ana okulu görebilmek için sağına soluna bakınıyordu. Uzakta okula benzemeyen güzel bir yapı görünüyordu. Solunda çam ağaçları içinde ahşap bir konak vardı ve konağın balkonunda sarışın bir kız oturuyordu. Oturmuş güneşte saçlarını kurutuyordu. İlerledikçe ucu bucağı olmayan bu park içinde başka yapılar göze çarpıyordu. Ötede beride başıboş çocuklar dolanıp duruyorlardı. Kimileri çimlerin üzerine uzanmıştı, kimileri oyun oynuyor, kimileri de ağaçlara tırmanıyordu. Bir grup çocuk da bir alanda top peşinde koşuşuyorlardı. Ana'nın yüreği hopladı, Kilion'un elinden kaçıp koşmak istedi. Yapma ana! Yakınlarında bulunan narin yapılı bir kız, bırakınız canım dedi, bırakın gitsin, basketbol oynayan çocukları seyretsin, siz de yazıhaneye geçin. Kilio yazıhaneden çıkınca Ana'ya, burası hoşuna gitti mi diye sordu. Ana karşılık vermedi. Sinirli sinirli paltosunun düğmelerini ilikliyor, sonra yeniden çözüyordu. Aklı fikri basketbol oynayan çocuklardaydı. Sanki annesi bir an önce gitsin diye sabırsızlanıyordu. Kilio ayrılmak üzere onu öperken Ana yine sordu. Anne, okul nerede? Loksandra Kilio'nun anlattıklarını duyunca, bravo dedi. Çok sevinmişti. Bilmiyor musun anne, Üsküdar'ın ne güzel bir yer olduğunu? Okuldan bakınca bütün deniz, İstanbul ve Ayasofya görünüyor. Harika. Ana okula gideceğine inanamadı. Loksandra yeniden, aferin dedi ve iskeleden koleje kişinin ne kadar zamanda gidebileceğini sormaya başladı. Demir parmaklıklı kapı her zaman açık mıydı? 11. Bir hafta sonra eve anadan ilk mektup geldi. Mektup nineciğim diye başlıyordu ve çarpık çopuk büyük harflerle yazılmıştı. Gerisi hiyeroglife benziyordu. Kas, tavuk, köpek, tavşan resimleri ve ortalarında gülümseyen ana. Ağzı kulaklarına varıyordu ve fiyongu çok komikti. Resimlerin üstünde şu söz okunuyordu. Beni gelip almayacak mısın nine? Etle pastırmayı köpekler yedi, bir daha gönderme. Gelirken yalnız milatiyeden bir pasta getir. Öteki çocukların pastaları gibi ince, güzel bir kağıda sar da getir. Loksandra, bağ yaptı. Az sonra yine, bağ. Ondan sonra Loksandra üzüntüsünden hasta oldu. Çok ağırdı. Öyle ki Kilio bir doktor çağırdı. Doktor giderken başını salladı ve onun kaç yaşında olduğunu sordu. 85 mi? Yine başını salladı. Allah bizlere de o kadar yaşamak nasip etsin dedi ve gitti. Perhiz yazmıştı, çok sıkı perhiz. Kilio büyük korkuya kapılmıştı. Hemen Agato ile Efimia'ya haber saldı. Ploplo ve Hariklo'yu Sofya'yı alıp getirmesi için Yestimani'yi Bakırköy'e yolladı. Aspasya'ya da adam gönderdi. Tam iki gün ev insan dolup taştı. Epaminonda da seferden döndü. Soluk soluğa içeri giren Epaminonda, ''Yaşıyor mu?'' diye sordu. ''Tanrı'ya şükürler olsun. Nerede?'' Bütün sağırlığına rağmen gürültülere kulak veren ve bunları duyan Loksandra içinden ''Aman, gerçekten ölüyorum anlaşılan.'' diye geçirdi. Gözlerini kapatarak inlemeye başladı. Mutfaktan kokular geliyordu. ''Et kızartıyorlar.'' diye düşünen Loksandra daha da yüksek sesle inlemeye başladı. ''Anne! Ah! Ah! Torunum! Çabuk koşun çocuğu getirin!'' Hemen giyinen Kilio anayı getirmeye gitti. Şimdi ne yapacaktı? Lahana dolmasının kokusu odaya dolmuştu. Ah, ah, anne! Sus, Agato, melekleri ürkütme. Anne, ne istiyorsun? Dimitrake ile Tanasio'yu da çağırayım mı? Duanı alsınlar. Ah, ah, ne desin Loksandra? Lahana dolması istiyorum mu desin? Kefenimi, bohçadaki kefenimi. Hıçkırmaya başlayan Agato salona koştu. Sofya salondaki kanepeye kendini atmış olan Manolyo'yu yelliyordu. Gelmen şart mıydı Allah'ın adamı? Yüreğin bunu kaldırmaz senin. Kilio anayı alıp Üsküdar'dan dönene kadar Loksandra'nın karnı öylesine acıkmış, morali öylesine bozulmuştu ki son olarak günah çıkartmak için papaz çağrılmasını istedi. Sonra çocuğu getirmeyeceklerini, alın yazısının açlıktan ölmek olduğunu düşündü. Her şey bitmişti. Karanlık bastığı halde Kilio ile çocuk hala ortada yoklardı. Gözlerini kapatarak herkesi uykuya gönderdi. İçinden ya çocuk gelir ya da ölürüm diye geçirdi. Haydi onu yalnız bırakın. Kimileri evlerine döndüler, kimileri elbiseleriyle yataklara, kanepelere ve de yere uzandılar. Birkaçı uyuyamayacaklarını söyledikleri halde uyuyup kaldılar. Gece geç vakit ana ile birlikte Üsküdar'dan dönen Kilio herkesi uykuda buldu. Kapıyı ona Yestimane açmıştı. Durumu nasıl? Uyuyor. Sus, ana, yavaş ol. Olduğun gibi şu köşeye yat sen, ben şimdi geliyorum. Dan dan dan. Saat 11. Herkes uykuda. Yalnız kedi Loksandra'nın odasında nöbet tutuyor. Kediden başka Loksandra'nın başında duran biri daha var. Nineciğim, ciğerim benim. İstediğin bir şey var mı? Lahana dolması. Ben açlıktan ölüyorum. Ötekiler kefenimi kesmek için toplanmışlar. Gece yarısına doğru Loksandra ortadan yok oldu. Agato uyanarak onun odasına gidip bakmış, Loksandra'yı yatakta bulamamıştı. Alarm. Loksandra toz olmuştu. Pencereden düşmüş olmasın? Tuvalette mi? Yatağın altında mı yoksa? Mutfakta? Kilerde? Doğru, kilere. Loksandra kilerde, sırtında geceliği yalın ayak, sabun kasasının üzerine oturmuş ve kucağında yemekten artan bir sahan lahana dolması atıştırıyor. Epaminon da yanında diz çökmüş, elindeki sardalya kutusunu açıyor. Ana elinde büyük bir kutu bisküvi tutuyor, kedi ise bir rafa oturmuş yalanıp duruyordu. Hepsi birden "Aa aa aa" dedikten sonra Tanrı'ya şükrettiler ve istavroz çıkardılar. Epaminon da hastanın krizi atlatmış olduğunu ve yemek yemesi gerektiğini açıklıyordu. Loksandra gülümsemeye çalışıyor ama ancak gözlerinin içi gülüyor çünkü ağzı dolu. Yarım ağızla "E işte acıktım" diyor. "Ölmedim, acıktım." Loksandra'nın hastalığı devir açtı. Evin takvimine yeni bir sınır taşı eklendi. Annemin ölecek kadar ağır hasta olduğu yıl. Hangi yıldı o? Hani annemizin ölecek kadar ağır hasta olduğu yıl? O olaydan sonra aradan 5 yıl geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Ananın boyu anasınınkini geçti. Uyanıklıkta ve her şeyde onu gerilerde bıraktı. Amerikalı öğretmenleri ananın yeteneklerine şaşıyorlardı. Diplomasını aldıktan sonra onu Amerika'da okutabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlardı. Kilio deli olmuştu. Altın olan Türk lirası şimdi yerini kağıt paraya bırakmıştı. İstanbul'a gelen yabancılar ucuzluğa şaşıyorlardı. Ortalık mal dolup taşıyordu. İngiliz malı mı istersin? Bekere git, en iyisini bulursun. Ucuz Alman malı, hazır giyim eşyası mı istiyorsun? Pera ve Galata'da 5-6 azman mağaza dikmişler. Gerçek Valencia ve Brüksel danteli mi istiyorsun? Lyon ve Vapion mağazalarına git. Ama hiç kimsede bir şey satın alacak para yok ki. Ananın aydan aya boyu uzuyor, kemikleri büyüyordu. Elbise ister, basketbol ve tenis takımı ister. Çocuğu okuldan çıkartmasını ister korkusuyla Kilio, Aleko'dan daha çok para istemeye çekiniyor. Bu masrafları karşılayabilmek için dışarıya iş yapıyor. Salondaki İran halısını, son servis takımını ve avizeyi satıyor. Hizmetçiyi işten çıkarıyor, dış mahalleye taşınıyor. Artık gazetede almadığı için sarayda olan bitenleri öğrenemiyor. Kral Yorgo Selanik'te öldürülmüş, onun yerine Konstantin geçmiş ve Sofya kraliçe olmuş da Kilio'nun haberi olmamış. Dümeni Loksandra'nın elinden aldığı günden bu yana yepyeni bir Kilio doğdu. Çünkü çalışıp çabalamayacak olursa geminin tümüyle batacağını biliyordu. Ne yapması gerekiyorsa yalnız başına yapmak zorundaydı, kimsesi kalmamıştı. Epaminon da ölmüş, Çatalca'nın dışlarına kadar gelmiş olan Birleşik Güçlerin ordularını görememişti. Manolyo da ölmüştü. Türklerin fena halde kızgın olduklarını gören Agato, iki kızını Rusya'ya ya da Yunanistan'a kaçırabilmek için saçını başını yoluyordu. Sokaklarda davulla Hristiyanları toplayıp askere alıyorlardı. Son 5 yıl içinde Elengaki Atina'da ölmüş, birkaç ay sonra da böbrek hastalığından çeken Efimia onun peşinden gitmişti. Bebeka Atina'da yine topu atmış ve ortadan yok olmuştu. Kilio'ya kim yardım etsindi? Yalnız Lüksandra daha yaşıyor ve hayatından memnun görünüyordu. Mübarek kadın. Koltuğuna oturuyor, emirler yağdırıyordu. Bretarnan'a nerede kaldın, kahvemi ne zaman getireceksin? Bekle bak, sana ne yapacağım. Pencereye oturuyor, Theodora ve Kotso'nun çocuklarıyla Elengaki'nin gelmelerini bekliyordu. Nerede kaldılar canım, geciktiler. Yemek masasını hazırlasın, yemek odasındaki sobayı yaksın diye Tarnana'yı işe koşuyor. Ana'ya Kilio diyor, vapur gecikti ve kocası Dimitro işinden dönmedi diye sabırsızlanıyordu. Sık sık aklı, taşlarına pek çok hatıranın kazılmış olduğu anılar avlusuna kayıyordu. 1870 yılının hayalleriyle yaşıyordu Lüksandra ve mutluydu. Onun için zaman ortadan yok olmuştu. Dün bugündü ve bir yaz günü akşamı aniden ve hiç acı çekmeden bugün yerini sonsuza bıraktı. Lüksandra'nın artık sonsuza dek masası kurulacak, Elengaki yemekleri hazırlayacak ve kasabı her yılbaşı ona hindi yollayacak. Vapurlar geçebilsin, Theodora bol para kazanabilsin ve kazandığı paradan Lüksandra'ya da verebilsin diye Çanakkale Boğazı sonsuza dek açık olacak. Ve Lüksandra evinin kadını ve hanımı olarak memleketi olan İstanbul'un bereketli topraklarında sonsuza dek yaşayacak. Artık hiç kimse onu toprağından ayıramayacak. Lüksandra'nın hayatı boyunca talihi yüzüne gülmüştü, ölürken de güldü. Yaşadığı devir ile birlikte o da öldü. Temmuz 1914. 42 santimetre çaplı Berta topları hazırdı ve kurup fabrikalarından çıkıyorlardı. Graf Zeppelin de hazırdı. Avusturya ve Rusya ordularını toplamışlardı. Fransa'da Zanzores, Cincura, sosyalist Fransız filozof ve politikacısı. Birinci Dünya Savaşı patladığında bir milliyetçi tarafından öldürülmüştü. Kaiser'in ordularından öncü kolları Lüksemburg'a doğru ilerliyorlardı. Dünya Savaşı, cehennem ağzını açmış, oluk gibi kanlar akmaya başlamıştı. Yeni bir devir başlıyordu. Kitabın sonu. 6 Kasım 2012, sayfa 206.